Tekrar merhaba herkes, buradayız. Hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Adalet ve Kalkınma Partisi için ve tabii Tayyip Erdoğan için sürecin giderek hızlandığını, hatta artık geri dönülmez bir hal aldığını konuşup nedenlerini anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Gazetelerde ne var? Vallahi gazetelerde her şey var. İktidar gazetelerinde yine İstanbul Sözleşmesi yok. Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden anlattığı Pınar Gültekin cinayetine ilişkin olarak yaklaşımı, yani peşini bırakmayacağız, sonuna kadar gideceğiz sözleri var. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin bu cinayetleri önlemede nasıl bir önemli unsur olduğuna ilişkin tek satır yok iktidar gazetelerinde. Oysa bu iş o kadar net, o kadar görünen, o kadar bariz bir şey ki neden olmadığını anlamak insanın gerçekten aklını zorluyor. Aşağıdan 3 noktaya dokunur musunuz lütfen? Periskop izleyicileri, yayını paylaşın lütfen. Ben de sosyal medya üzerinden yapayım hemen aynı şeyi ve diğer dostları da davet edelim. Hep beraber konuşalım, hep beraber anlatmaya çalışalım derdimizi. Çünkü öyle bir saçmalık ki bu, şu anda yaşanan, demin kurduğum cümle. Yani bu cümleyi kurarken bile insanın canı acıyor, canı acımalı. Gerçekten utanmalı insan, başka bir şey düşünememeli, aklına başka hiçbir şey gelmemeli. Çünkü bunun savunulabilir bir yönü olduğunu düşünmek bile ayıp. Abesle iştigal falan demiyorum. Ayıp bu. Gerçekten ayıp. Demin hani hep söylüyorum ya, biri senden daha iyi söylediyse o söylesin ya. Bırak o söylesin. Yani herkesin her lafa yetişmek gibi bir kaygısı olmaması gerekiyor. Can Yılmaz, sevgili Can Yılmaz sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Ben yayına girmeden 1-2 dakika kadar önce ifadesinin her satırına tek tek imzamı atıyorum. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Bakın diyor ki, İstanbul Sözleşmesi'ni okudum. Umarım sizler de okumuşsunuzdur. Bir zahmet, hadi biraz zorlayın kendinizi. Ve sözleşmenin iptal edilmesini öneren İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik hukuki ve psikososyal değerlendirme raporunu da okudum. 2020 yılında bu sözleşmeye, bu savlarla karşı çıkmanın mantığını bulamadım. İnsan sevmiyor olmak lazım. Başka izahı yok. Vallahi bence de yok. İnsandan nefret ediyor, tiksiniyor olmanız lazım. Bu sözleşmenin karşısında durabilmek için insandan tiksiniyor olmanız lazım. Başka çıkışı yok. Günlerdir, sadece bugün değil biliyorsunuz, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin tartışma epeyce devam etti. Hatta üzerine iktidar temsilcileri de konuşmak zorunluluğu hissetti. Ama ortada bir şey var görünen. Ya bu insanı korumak üzere yapılmış bir çalışma. 9 yıl önce sadece insanı korumak, kadınları cinsiyet eşitliği üzerinden korumak üzere imzalanmış bir sözleşme. Ve sadece bize ait değil. Sadece bize ait değil bu. Avrupa Konseyi'nin altına imza attığı, ilk imzacısının Türkiye olduğu bir sözleşme. İmzalanma yeri İstanbul olduğu için adı böyle. Bu utanç verici bir şey. Etrafınızda kim varsa, ya neye inanıyorsanız inanın kardeşim. Hangi partiye oy veriyor olursanız olun, hangi lideri destekliyor olursanız olun ya da siyasetten tamamen uzak olun. Hiç alakanız olmasın. Bu yaşamla ilgili. Hayatla ilgili ya, daha ötesi yok. Korumakla ilgili. İçinde öyle hükümler var ki insanları, bugünün yönetimini rahatsız eden hükümler onlar işte. Hani dün konuştuk ya, hane içi şiddet var çünkü bunun içinde, düzenlemede. Hane içi şiddet, asıl taciz eden boyutu bu. İnsanlar işte cinsel yönelimlerin önünü açtığı, kuvvetlendirdiği savlarıyla karşı çıktıklarını söylüyorlar. Değil, inanın bana değil. Dert kol kırılsın, yen içinde kalsın, hatta o kırılan kol kopartılsın. Üzerine benzin dökülüp yakılsın, bir betonla kaplanıp bir varilin içine gömülsün istiyorlar. Bunun başka ötesi yok, başka söylenişi yok. Can Yılmaz'ın söylediğine yerden göğe kadar katılıyorum. İnsan sevmiyor olmanız lazım. Bunun başka bir açıklaması yok. Etrafınızda kim aksini iddia ediyorsa yüzüne haykırın bunu. Hangi partiden olduğunuzun bir önemi yok. Bu sizin yaşam hakkınızla, hepimizin hayatıyla ilgili bir şey. İnsan niye karşısına çıkar bunu ya? Yani insan hakları evrensel beyannamesinin karşısındayım demek gibi bir şey bu. Hayır, ben özgür insana inanmıyorum demek gibi bir şey. E siz 21. yüzyılı reddediyorsunuz o zaman. Bunca yaşanmışlık, bunca insanın tarihsel birikimi, hepsi hikaye sizin için. Nasıl karşısına çıkarsınız? Kim olursa olsun, bunu söyleyen cumhurbaşkanı da olsa dikilin karşısına. Başka çaresi yok. Bu insanla alakalı. Hiç şaşırmayın. Bakın şimdi küçük küçük geri adımlar olursa şaşırmayın. Çünkü onlar da bunu gördü. Onlar da bunu biliyorlar. Bakmayın bu cinsel yönelim safsataları üzerinden prim yapmaya çalışmalarına. Günü kurtarmak için her şey mübah artık AKP iktidarında. Her şey. Kardak kayalıklarına yarın sabah uyandığımızda Kardak kayalıklarında asker görebiliriz. Gülmeyin bana. Gerçekten görebiliriz. Her şey olabilir. Çünkü bu insanların tek derdi kendilerini kurtarmak. Ötesi yok. İlk yayının içinde anlattım ya size. Şimdi bir iki cümle daha okuyacağım yayının içinden. Mehmet Ballas kafasıdır bu. Önemli olan şu. İktidardaki kimse onun yaşamasını sağlayalım. Kalanı salla ya. Salla boş ver. Çok var bunlardan. 83 milyon tane. Önemli değil, gitsin. Ama bir kişi var, onu koruyacağız kardeşim. Yok kardeşim, böyle bir hayat yok. Bu bizim yaşamımızla alakalı. İnsanın binlerce yıllık kültürel tarihi birikimiyle alakalı. İnsan haklarıyla, ama en temel hak, her hakkın başlangıcı yaşama hakkıyla alakalı. Siz şunu söyleyebilir misiniz? Toplumsal anlamda evet, herkes yaşam hakkına sahiptir ama erkekler öncelikli olarak sahiptir. Bunu söyleyen düpedüz manyaktır, çağ dışıdır, cahildir, geridir, zihinsizdir, şuursuzdur. Söyleyin bunu. Kimin söylediğinin bir önemi yok. Bunu savunabilmek için gerçekten şuurunu yitirmiş olmak lazım. Neden vazgeçersiniz bundan ya? Ama bugün Hürriyet Gazetesi mesela bir muhabirini yollamış, Musa Kester'i. Pınar Gültekin'in öldürüldüğü o bağ evine girmiş. Varille fotoğraf var. Ya konur mu kardeşim bu ya? Konur mu? Haberin niteliği bu mudur gerçekten? O öyle insanın annesi, babası, arkadaşları yok mu? Bir varil görmese insanlar, bir varil görmese bu cinayetin ne kadar aşağılık bir şey olduğunu anlamayacak mı? Ama her şey budur artık. Bakın, bunların hepsi şunu gösteriyor. AKP bunu bir sakız gibi çiğneyecek bu cinayeti. Bunun üzerinde tepinecek daha. Çünkü ellerine bir koz geçirdiler. Neler ittirildi? Ayasofya denildi, kimse sallamadı, gördünüz işte. Yarın cuma namazı kılınacak. Bugün hala köpürtme çabası var. Ahmet Hakan hala ittiriyor içeriden. Muharrem İnce'yi Diyanet İşleri Başkanı aramış. Evet, davet etmiş. Çok da güzel olmuş. Ya kardeşim, 500 kişilik protokol listesi yapmışsınız. Camiye insan davet ediyorsunuz. Hadi beni geç. Benim alakam yok ama sen inandığını söylüyorsun bile. Nasıl bir şeydir bu ya? Camiye protokolle mi girilir? Anlattım ya size. Ben Erdoğan'dan duydum bu sözü. Hayatımda ilk kez. Gerçekten bilmiyordum. Türkmenistan'da bir protokol yemeğinde. Anlattım mı hikayesini ya? Geç kaldım. Geç kaldım ve kendisinin yanı dışında, o da başkasına ayrılmıştı. Yer yoktu, yanından geçerken oraya davet etti. Ve dedi ki bana, camide ve yemekte sıra beklenmez. Bu ne o zaman? 500 insana protokol namazı yapıp şov yapacaksınız orada. Ondan sonra insanlara diyeceksiniz ki bu iş böyle olur. Yok ya Muharrem Bey, hayırlı uğurlu olsun. Vallahi yüzünüzü, gerçek yüzünüzü çok net gösterdiniz. Bravo. Kasaba siyasetçiliği budur işte. Ama bizim bugün ihtiyacımız olan siyasetçi profili bu değil artık. Biz ne diyoruz, ne konuşuyoruz sürekli? Ha bak, ne güzel söylemiş Ali Usta. Ezan davet ediyor zaten diyor. Onu niye okutuyorsun o zaman? Daha ötesi var mı? Ama kasaba siyasetçiliği budur işte. Nabza göre şerbet vermek budur. Ölü evinin yasçısı, düğün evinin tefçisi olmak budur. Oysa sizin bir siyasi birikiminiz, duyurunuz, duruşunuz olmalı. Nerede o? Davet edilirsem giderim. Ne demek davet edilirsem giderim ya? Camiye gitmek için davet mi bekliyorsunuz? Demin izleyicinin sorduğu, Ali Usta'nın sorduğu soru yanlış mı? Ezan davet etmiyor mu sizi? Neyin şovunun peşindesiniz? Tebrik ederim, çok güzel gösterdiniz gerçek yüzünüzü. Çok güzel, çok şık. Sakın bunun arkasına ben 17 milyon oy aldım falan diye gezmeyin. Vallahi gezmeyin. Çünkü sizin aldığınız oylar var ya, size gelen oylar çaresizlikten, yani karşıdaki adayın kötülüğünden gelen oylardı. Sizi %100 takdir eden, beğenen insanlar değildi onlar. Ve emin olun şu tavrınızla çok net çıkardınız gerçeğinizi ortaya. Tebrik ederim. Bravo. Ama bizim bugün ihtiyacımız olan siyasetçi profili bu değil artık. Daha dik duran insanlara ihtiyacımız var bizim. Gerçeği, inandığını yüksek sesle söyleyebilen insanlara. Dinsiz mi? Dinsiz olduğunu söyleyecek kardeşim. Dindar mı? Bunu açıkça söyleyecek. Ama anında, gününde kullanmayacak. Biz başımıza ne geldiyse bundan yaşıyoruz şu anda. Öyle görünen, öbür tarafa dönen, ona da selam çakan, öbürünün de elini sıkan insanlar bunu gösteriyor. O zaman siz niye eleştiriyorsunuz ki? Vallahi Metin Feyzoğlu'ndan ne farkınız kaldı söyler misiniz bana? Ciddi söylüyorum, ne farkınız kaldı? İktidara üçüncü ortak olun. Ciddi söylüyorum. Gidin iktidara üçüncü ortak olun. Devlet Bey kabul etmeyecektir ama. Ama şu yaşanan bunu gösteriyor bize. Bu hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay var. Ve İlhan Cihaner genel başkan adaylığını açıkladı. Açıklar ne olmuş? Çok normal. Çok normal kardeşim. Bu parti içi demokrasiyi gösterir. Ben genel başkan adayım diye çıkabilirsiniz ortaya. Ama alacağınız oyun ötesinde orada söyleminiz önemli işte. Ne söyleyeceğiniz, kitleleri nasıl ikna edeceğiniz önemli. Kasaba siyasetçisi olmadığınızı göstermeniz önemli. Bakın bugün yaşanan sadece budur. Her yere dokunayım, onu da tutayım, öbürünü de ötelemeyeyim, ona da gülümseyeyim, buna da bilmem ne yapayım. Böyle olmaz ki. Artık çok net görülüyor bunlar. Çünkü küçücük bir davranış insanın ne olduğunu lap diye çıkartıyor ortaya. Bravo, davet edilmişsiniz. Bugün Ahmet Hakan yazmış davet edildiğinizde. Düşünün artık. Bravo, bundan sonrası geçmiş olur. Rahat yani, bundan sonra rahat gidin artık. Çok rahat akabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Vallahi istediğinizi. Hiç kimsenin zerre kadar inanacağını zannetmiyorum artık. Ha, inanan insan olabilir, ardınızdan gelen olabilir. Siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz, sorun değil ki. Ama dindarsa dindar olduğunu, dindar değilse bunu da söyleyebilecek insana ihtiyacımız var artık bizim. Ya kardeşim, hayatımızın gidecek bir yeri kaldı mı? Görüyor musunuz siz? Sen de aynı netlikte söyleyebilmelisin. Ama söylemiyorsun. Diyanet İşleri Başkanı, bakın bu ülkenin 13,5 katrilyon lirasını her yıl yutan bir kurumun başında olan ve ülkede en azından bu toplumun bir çoğunluğunu oluşturan Alevileri görmezden gelen, bunu rahat rahat da söyleyen, camide siyaset yapılmasına izin veren bir adamın davetine icabet ediyorsunuz. Tebrik ederim sizi. Gerçekten tebrik ederim. Çok başarılı bir tavırdır bu. Kutlarım. En azından ne olduğunuzu gördük ya. Çok rahat. Ben şunlara hiç takılmamıştım biliyorsunuz. Bunu konuştuk da burada. İşte adam kazandı diye mesaj atmak falan. Ya geçin bunları. Bunlar geçti gitti kardeşim. Ama bu var ya, bu geçip gitmez işte. Sizi oraya davet eden insan demin anlattığım insandır. Ve siz icabet ettiğiniz davet kadarsınız. Nereye gittiğinizi bilin, nereye gitmediğinizi de bilin. Biz de bilelim. Çok güzel oldu o yüzden. Gerçekten çok güzel oldu. Ama bizim bugün ihtiyacımız olan siyasetçi tipi bu değil artık. Bunlar bitti. Bunlarla bir yere gelinmeyeceğini gördük. Anı günü kurtarmaya çalışan insanlar çünkü bunlar. Bir şey oluyor mu? Vallahi olmuyor işte, gördük. Olsaydı yaşardık değil mi? Bir iyiliği olurdu. Ortaya çıkardı. Biz de derdik ki kardeşim bu işte böyle yaşanıyor. Bu ülkeden de bu kadar siyasetçi çıkıyor. Hayır, bunu kabul etmek bugünü, günü, tarihi reddetmek demek. Olur mu öyle şey ya? Biz buna mı layığız? Bu kadar mı yani bizim çıtamız? Ne yapalım? Bizim elimizde de bu kadar var. Yani o zaman ehven-i şerite. Yok ya, öyle bir şey yok. İsteyeceğiz kardeşim, isteyeceğiz. Ama hakkını savunurken yüksek sesle konuşacaksın. Cebine konuşmayacaksın. O zaman böyle oluyor çünkü. Biri çıkıyor, 17 milyon oy aldım ben. Ne yapalım? Hadi bugün bir daha çıkalım karşıya. Hadi çıkın seçmenin karşısına. Kaç oy alacaksınız? Siyaset böyle olmaz. Gerçekten olmaz. Dindar olduğunuzu da saklamamanız, dinsiz olduğunuzu da saklamamanız lazım. Çünkü siyasetin bununla bir alakası yok. Eğer siz din üzerinden siyaset yaparsanız, Türkiye'nin son 18 yıldır yaşadığı siyasal İslamcı omurgasızlığı tecrübesinin devamı olursunuz. Oysa şu anda siyasetin bununla alakası yok. Bitti o hikaye. Herkes gördü, bütün dünyada siyasal İslam çöktü, çöktü. Ben 1,5 yıldır söylüyorum burada. Defalarca söyledim. İnanarak söyledim ve altı dolu şekilde anlatmaya çalıştım size. Bakın bugün şimdi çok büyük siyasal analistler var. Çıkıp bunu söylüyorum. Siyasal İslam çöktü. Hadi ya. Çökerken ne söyledim? Bana onu anlat. Hikaye anlatma bana. Çökerken bu tespiti yapıp çıkabildin mi sen ortaya? O zaman sus. Sus kardeşim. Bugün yürüyen bir trene koşup atlayarak bir yere ulaşamazsın. Görünüyor çünkü. Trenin içindekiler de görüyor seni. Dışarıda o trene binmeyi reddedenler de görüyor. Gösteriyorsun kendini. Bugün yaşadığımız da bu işte. Tebrik edeyim, artık ötesi yok. Bitti. Şimdi bugün gazetelerde bunlar var. Onun dışında hepimizin baktığında ya bu ne diyeceği haber, vallahi çok fazla bir şey yok ya. Yani öyle çıkartıp göreceğimiz, içine baktığımız zaman vallahi helal olsun ya, çok iyi habercilik yapılmış falan diyeceğimiz bir şey Ben görmedim. Belki siz görürsünüz. Siz görürseniz de bana yardımcı olursunuz. Sevinirim bunun için. Ama yok. Biz başlayalım o yüzden. Cumhuriyet Gazetesi her sabah olduğu gibi başlayalım. Pensilvanya kaymakamları manşetiyle çıkmış bugün Cumhuriyet Gazetesi. Amerika'daki çiftliğe giden FETÖ'den işlem gören isimler görevde. Lütfen dikkat. AKP'li Mehmet Metiner'le tartışan İçişleri Bakanı Soylu'nun nedamet getiren bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmediği sözlerini iddianameler yalanladı. 2016'da itirafçılık başvurusunda bulunan kaymakamlardan Yakup Ömeroğlu iki kez, Ömer Faruk Yüce bir kez Pensilvanya'ya gittiğini anlattı. Haklarında geçen yıl dava açılan Ömeroğlu Ağrı Vali Yardımcısı, Yüce ise Derecik Kaymakamı olarak görev yapıyor. Daha ötesi var mı Süleyman Bey? Alican Uludağ'ın haberi. Hani diyordunuz ya, bir tanesini göreve getirdiysem ve dediniz ki ben hainim o zaman dediniz. Ya ben söylemedim, siz söylüyorsunuz. Bu ne? Yani şunu yapabilecek misiniz? Görelim. Hakikaten görelim. Bu adamları bugün görevden alın. Bugün görevden alın ve içeri al. Daha ne desin abi adam? Bankasya'dan kira havalesi yapan adamı içeri aldın. KHK ile soruşturma açtın, hayatını yamulttun. Bak bu adam ben gittim diyor. Ne yapacaksın? İşte bak siyasetçi, bizim artık siyasetçiye ihtiyacımız buradan kaynaklanıyor kardeşim. FETÖ'cüler af isteyen başkan gitti. Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere sahip çıkmamız gerekiyor sözleri nedeniyle tepki çeken Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti. Boşu okuduk bunda ya. İsteyen üye kurultaya katılacak, CHP'de Cihan Erdi aday adayı. CHP'nin hafta sonu yapılacak kurultayına salgın nedeniyle davet edilmeyen onur üyelerine ilişkin tepkiler üzerine özel bir alan hazırlanıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu divan başkanı olacak. Aytu Atıcı'nın ardından eski Erzincan Başsavcısı ve eski milletvekili İlhan Cihaner'le Profesör Tolga Yarman da bugün aday adaylıklarını açıklayacak. Genel başkan adaylığı için 68 delegenin imzası gerekiyor. Biliyorsunuz İlhan Cihaner'le Selin Sayıkböke daha önce Gelecek Biziz diye bir hareket başlatmışlardı ama o dönemde bu genel başkan adayı profili çıkartmakta sonuçlanmamıştı. Şimdi hareketin artık bu noktaya geldiğini görebiliriz. CHP içinde ne olur? Vallahi bilmiyorum. CHP'liler bilecek onu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 2 yılı bir de emekçiye sorun diye haber yapmışlar bugün. Ya sormaya gerek var mı? Var mı Allah aşkına? Ya hepinize söylüyorum size. Sürekli bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya kardeşim, etrafınızda, evinizde, yakın dostlarınızda, apartmanınızda, yaşadığınız yerdeki işsiz sayısına bakın. Üniversiteyi bitirmiş, oğlu, kızı sınavı kazandığı için hani lokma yapıp dağıtmış annelerin gözüne bir bakın. Ondan sonra bana deyin ki biz 2 yılda çağ atladık. Vallahi çağ mı atladık? Çağ mı bize dönüş yaptı? O orası biraz belirsiz. Devam edelim. Kadına şiddet amasız fakatsız dursun. Vallahi diyorum ya, işte bir daha iyi söylediyse orada kalacak o zaman. Can Yılmaz'ın sözü doğru. İnsan sevmemek lazım. Bu sözleşmenin karşısına çıkıyorsanız İnsan sevmiyorsunuz demektir. Kardeşim, bence de başka izahı yok. Bu kadar. Çok net, çok basit. Bu kadar. Cumhuriyet böyle. Sabaha bakalım. Sabahtan o efsane yazıdan bir iki cümle daha okuyacağım size. Tarihe geçti çünkü o yazı. Onu bir yere koymak lazım. Sabah gazetesinin manşeti, yavrumu teşhis bile edemedim. Canice katledilen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'in sözleri yürekleri bir kez daha dağladı. Bu vahşetten öte bir şey. Niye? Dün konuştuğumuz hikaye. Katilin kimliği üzerinden haber büyütülüyor şu anda. Oysa buna gerek yok ki. Katil katildir. Tecavüzcü tecavüzcüdür. Hangi siyasi görüşten, hangi dini mensubiyetten olduğunun bir önemi yok. Olamaz, olmamalı. O da insanlığı reddetmek. Kalıp bu ama. Kale gibi villada kaçak üstüne kaçak, Soner Yalçın haberleri yapmaya devam ediyor Sabah gazetesi. Covid aşısı için umut veren sonuç, bu haberi yapıyor mesela. Biliyorsunuz ardı ardına önce Oxford'dan bir açıklama geldi. Biz aşıyı bulduk, yani bağışıklık sağlıyor diye. Ardından Rusya'dan bulduğumuz aşı bağışıklık sağlamaya başladı diye açıklama geldi. Hoca da dururum yapıştırmış cevabı tabii. Covid aşısı için umut veren sonuç. Hocam onu inşallah bulursunuz. Çok isterim. Yani biz düşünsenize, aşının Türkiye'den bulunması çok büyük bir gurur bu. Elbette isterim. Ama bana bu haberlerin içinde şu Sağlık Bakanlığı'nda görevden alınan insanları da yazsanıza. Covid testi için hani %40 güvenilirlik olduğu tespit edilen Covid teşhis kitiyle ilgili olarak konuşsanıza. Kimler niye görevden alındı? İnsanlar niye patır patır ayrılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan? Yazmayalım değil mi bunları? Bunlar gazeteci. Bu arkadaşlar hepsi gazeteci. En gazeteci de Mehmet Barlas her dönem. Ya şu cümleyi bir daha okuyayım mı? Ya yalan yazılır da bu kadar yazılır mı kardeşim? Önceki gün Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümetine falan filan seslendirirken birbirinden çok farklı siyasi görüş sahibi arkadaşlarım onu dikkatli dinliyordu. Hep beraber oturuyor. Sen abi ben faşistim. Çok güzel. Sen abi komünistim ben Allah kabul ederse. Çok güzel. Lazımdı zaten. Sen abi oportunistim ben ya. Hani sen lümpenik abi biz. Bunlar oturuyorlar hep beraber. Baya fıkra kadrosu gibi. Başlarında da Mehmet Barlas var. Onun odasına, sabahtaki o efsane odasına, Lebiderge herhalde oturdular bilmiyorum. Cumhurbaşkanının konuşması bittikten sonra biz dinleyiciler bir araya geldik. Diyor ki, hadi bakalım bir değerlendirelim. Önce herkes sırayla diyor ki, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Vardı yani televizyonda. Hocam çok yakışıklısınız. Nasıl yakışıklı mıyım? Maşallah hocam, maşallah, maşallah, maşallah, maşallah, maşallah falan diyor. Bunlar da öyle. Hadi bakalım, estağfurullah, estağfurullah. Başlıyorlar. Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. Hepimiz hayranlığımızı ve minnetimizi seslendirmekte yarışıyorduk. İnşallah becerebilmişsinizdir. Çünkü eksik kalan için sıkıntılı. Yani şu denebilir mesela, gammazlar çıkabilir arada. Valla biz minnetimizi seslendiriyorduk. Bu var ya, iki cümleyle topladı. Hayat kötü. Hocam yani çok yüksek sesle bağırmak lazım artık. Bazılarımız, isim vermek istemiyorum, bazılarımız ne yapıp yapmalı, ne yapıp etmeli denir onu bu arada ve Erdoğan'ın 2023'ten sonra da Cumhurbaşkanı olarak kalması sağlanmalı şeklinde açıklıyorduk düşüncemizi. Hocam ben haddim olmayarak, yani benden çok daha fazla bunu yaşamış, çok daha fazla bilen insanlar vardır eminim dünya üzerinde, burada belki yayın içinde. Ama zaman zaman söylüyorum, mesleğim sayesinde, gazetecilik sayesinde kısmet oldu. Dünyada affedersin 50'den fazla ülke gördüm. Valla devlet başkanları, hükümet başkanları gördüm, krallar gördüm. Ciddi söylüyorum. Yani kısmet oldu. Oturdum yemek yedim, davetlerine katıldım, parlamento toplantıları izledim. Ama mesela şunu görmedim ben. 2023'ten sonra da devam etsin var ya, onu bir yerde gördüm. Türkmenbaşıydı adı, öldü. Öyle bir yasal düzenleme yapmıştı ki, ya bırakın Türkmenbaşı'nın ölümüne kadar görevde kalmasını, onun bir gün görevden ayrılabileceğini düşünmek bile yasaktı. Bak düşünmek bile diyorum ya. Çünkü adam rüyayla kitap çıkartıyordu. Vallahi. Ruhnamesi vardı. Böyle görüyordu. Nazarbayev de yaptı ama hepsinin örneği oydu. Türkmenbaşıydı. Rüya görüyor. Rüyanın içinde gördüğü şeyler onun ertesi günkü siyasal davranışı. Defalarca yaptı bunu. Bir de böyle bir yazımı yazsanız. Mesela biz istihare üzerinden gitsek bu saatten sonra. Bence hoş olur. Yani burada bırakmayın. Burada bırakmayın, bırakmayalım. Türkmenbaşı öldü, yerine geçecek insan onun ölümünden çok önce belliydi. Sorarsanız ülke demokratik. Gurbanguly Berdimuhamedov. Ben de adam bakanken tanışmıştım orada. AKP'nin ilk dönemlerindeydi, Türkmenistan seyahatinde. Hatta belki o insanla ilgili en çok anı anlatacak insanlardan biri Cemil Çiçek'tir. Keşke anlatsa. Çünkü o seyahat boyunca onlar bakanlar eşleşmesinde, yanlış hatırlamıyorsam onun yanındaydı. Gurbanguly Berdimuhamedov. Geçen hafta balık tutarken görüntüsünü paylaştılar. Gördünüz mü Türkmenler? Balık askeri disiplin içinde muhtemelen diğer balıklar seçmişler onu. Nasıl? Yani şöyle bir seçim olduğunu ben düşünüyorum kendi adıma. Balıklar toplanıyor. Balıklar toplanıyor. Bir araya geliyor. Diyorlar ki içimizde en iyimiz kimse Sayın Gurbanguly Berdimuhamedov onu tutsun. Ya sonuçta balıklığında bir şanı var kardeşim. İçimizden en iyisini verelim. En iyisini. O balık seçiliyor. Balık diyor ki gurur duyarım. Şerefimdir. Olta sallanıyor. Bak olta sallanıyor aşağıda. Balık oraya gidiyor. Diyor ki tamam benim. Bir çıkıyor balık. Balık askeri disiplin içinde çıkıyor ya. Çıkmış hayvan yamulmuş böyle şöyle duruyor. Ama kıpırdamamayı bırak, eğiklik yok hayvanda. Dik böyle duruyor. Türkmen başının balığı öyle olmalı. Berdi Muhammedov'unki de öyle olmalı. Bizde yapılabilir mi acaba? Yani bildiğimiz kadarıyla Sayın Erdoğan'ın öyle bir tutkusu falan yok balık dışı. Ya futbol tutkusu var, ona mı bir şey bulsak acaba? Futbol görüntüsü paylaşsak bak bu aralar. Hani Putin çıkıyor ya, ayıya biniyor herif. Ya zamanında çalışmış abi de judo, tekvando bir vücut var. Hani boğarak o ayıyı öldürür zaten. Üstüne biniyor ayının. Karşı çıkıyor böyle hani nehrin üstünde duruyor. Şuradan yukarıda sayıyorsun işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, six pack duruyor. O da olmaz. O zaman futbolla bence karşısına geçeriz bunun. Mehmet Bey bir yazsanız mı acaba böyle bir yazı? Futbolun yüceliği üzerine. Futbol ne güzel oyundur. En iyi de kim oynar? Geçmişte dönen sevgili Burcu'nun söylediği gibi. Ata bindi sorun oldu biliyorsunuz. Olmadı. O zaman yeni bir şey koymamız gerekiyor bunun yerine. Gerçekten de diye devam ediyor Sayın Barlas. Recep Tayyip Erdoğan sade siyaset için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlığı ve dirliği açısından da bir şanstır. Sağlığı ve dirliği mi? Hocam bak, anayasanın 104. maddesi. Sen böyle sağda solda sallıyorsun ama insanlar, hepiniz yapabilirsiniz bunu. İsterseniz herhangi bir arama motoruna Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yazın. İsterseniz şunu yapın, çok daha rahat. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesine girin, orada pek çok kanuna da ulaşmanız mümkündür çünkü hakikaten çok işinize yarar. Mer'i mevzuat, hani yürürlükteki düzenlemeler tamamı vardır orada. Oradan anayasa sekmesini tıklayın, 104. maddesine bakın. Zaman zaman içinizden şunu söylediğinizi duyar gibiyim. Ya bu herif de takmış abicim anayasa 104'e. Hepimizin takması lazım. Çünkü anayasanın 104. maddesi Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerini düzenliyor. Ve orada bu arkadaşın hani anlattığı hikaye var ya, çok büyük şans. Görev veriyor, görev. Rica etmiyor. Sen bu ülkedeki tüm kurum ve kuruluşların insanlarla uyum içinde çalışmasını, yaşamasını gözetmek zorundasın diyor. Yapıyor mu? Yaşadığınız yerden pay biçin ya. Ne istiyorsanız. Mesela fındık üreticisiyseniz deyin ki çıkıp, evet kardeşim ya, herkese eşit davranıyor. Futbol seyircisiyseniz çıkın deyin ki vallahi öyle ya. Ya bu seneki şampiyonluk Başakşehir süper ya. Deyin mesela. Sanatçıysanız sanatın üzerindeki vergilerden, ağır yüklerden çıkın deyin mesela. Çok iyi ya. Sanat bu dönemde uçtu lan uçtu. Durduramıyoruz, tutamıyoruz ya. Ve arkadaş devam ediyor. Erdoğan'ın iktidarı döneminde İstanbul Boğazı'nın altından geçmek, dünyanın en büyük havaalanına sahip olmak, İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşürmek, Körfezi köprüyle geçmek gerçek olmuştur. Evet. Ama iktidarlar bunu yapar zaten, yapmak zorunda. Ama siz eğer vizyondan bahsediyorsanız, hani bunları yapacak vizyondan bahsediyorsanız, sorum geldi şuraya bir yere yapabilir miyim? Kapatacağım sonra üstünü. Hocam bu kadar vizyonu olan bir insan neden İstanbul Sözleşmesi'ni yok etmeye çalışır? Herhalde buna verecek bir cevabınız vardır değil mi? Vizyon bu kadar büyükse. Gazeteciyi saymadım bile Hasan Ali Bey. Bizim sayılacak bir önümüz yok. Değil mi? Vizyonu bu kadar ileri ise o zaman buna da verecek bir cevabı olmalı bence. Yardırıyor, yardırıyor ve son cümlesi şu. Dikkat! Aklın yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'ten sonra da görevde kalmasını işaret ediyor. Akıl derken? Hani Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet-i kerimedeki gibi siz hiç akletmez misiniz diyor ya. Onunla bu tutmuyor. Tutmuyor hocam. Bak bana şunu söyle ya. Çok basit. Bugün hep bu konuşulduğu için bunu anlatacağım. Ya insanlık dışı bir uygulamayı önlemek üzere yapılmış bir sözleşmeden niye vazgeçer insanlar? Bana bunu anlat. Sonra akılla bağını kur. Ben de diyeyim ki ya evet ya. Ben hakikaten eşeğim kardeşim. Ben Mehmet Barlas'ı anlamadım ya. Ben anlamadım. Ya anlamadım. İtiraf ediyorum kardeşim. İzlemeyin bu yayını. İzlemeyin bu yayını. Ciddi söylüyorum. Mehmet Barlas okuyun ya. Adam bunu yazabiliyor mesela. Gönül rahatlığıyla. Hiç. Hikaye. Tırış. At tut. Ne olacak ya? Sözcü diyor ki o da aynı Süleyman Soylu haberinden gitmiş. Bu işlere akıl sır ermiyor. FETÖ itirafçısı olan 3 vali yardımcısı 2 kaymakam görevlerine iade edildi. Süleyman Bey size söylüyorlar. Bana değil. Size. Ha Mehmet Metinler'de zerre kadar cesaret olsa lafının arkasında duracak, şu açıklamayı Mehmet Metinler yapardı. Yapabilir mi? Ya gülmeyin kardeşim ya. Oo. Hani davetiye yoktu? Namaz için davet olmaz dediler, VIP davet gönderdiler. İşte Ayasofya'nın daveti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek ki ben de bugünkü bu yayını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapıyorum. Gerçekleştirilecek Ayasofya-ı Kebir Camii Şerif. Hocam o olmaz, zorlama zorlama. O olmaz. Bak 900 yıllık tapınak orası. Bizim çok büyük bir değerimiz, İstanbul'un fethinden sonra çok büyük bir değer orası. Ayasofya bizim için çok önemli. Ama bu var ya bu hikaye. O zaman ben senin karşına çıkartırım 900 yıl önce kimin mabediydi diye. Verecek cevabın var mı? Niye elliyorsun Ayasofya? Ayrıca senin burada davetinin başında adını andığın, yerlere göklere sığdıramadığın Tayyip Erdoğan'ın sözü. Sultanahmet'i doldurdunuz mu ki Ayasofya'yı istiyorsunuz? Ne oldu, Sultanahmet doldurdunuz mu sahi? Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi açılış programınıza katılımlarınızdan onur duyarız. Babası Kutbettin Gülbahar, babası Şemsettin Deniz İklim. Öyle mi? Düğün davetiyesi gibi. Bir söylediğinizde bir 24 saat arkasında durun ya. Bir söylediğiniz 24 saat arkasında durun sadece. Çok değil ya. Ama böyle bir şey olmuyor işte. Canım, ben seni alayım sağdan. Sen bir rahatla. Uzay boşluğunda. Mesaj geldi. TTK Başkanı istifa etti. Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Ne iletişim başkanı? Kainat. Evren. En büyüğü. En. Onun başkanı. Teröristleri affedecek devletimiz yoktur dedi. Hadi canım. Darbeciler için af isteyen Ahmet Yaramış bu açıklamadan hemen sonra Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etti. Ya ben böyle insanların valla kendilerine acımıyorum. Onlar çünkü bu şeyi... Canım seni de çarşutlayalım ya, sen de rahatla. Bunlar hani bir şekilde bunu kabul edip hayatlarına devam ediyorlar. Ama bu insanların yani ya çoluğu çocuğu olmak var kardeşim, yapmayın ya, yapmayın. Aileniz, yakınlarınız bununla yaşamak zorunda. Sizi böyle anacaklar. Ben mesela bu saatten sonra Bekir Pakdemirli dendiği anda kendisinin söylediği cümleyi hatırlatacağım. Yaşadığım sürece. Boşuna benden fındık fiyatı beklemeyin. Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacak. Sen? Hocam bizi oturttular yani buraya. Gel otur dediler. Yani olayım bu. Geldim. Yine troller daldı. Gelsinler ya. Gelsinler. Gelsin. Eşek olsa duvara baksa iki kelime öğrendi. Duyar. Devam edelim. Sözcü Gazetesi böyle. Sözcü'den sonra Yeni Şafak'a bakalım. 15 savaş gemisi ne? Koruyor. 15 savaş gemisi koruyor. Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını korumaya kararlı. Yunanistan Meis Adası civarında sismik araştırma için görevlendirilen Oruç Reis'e karşı ordusunu alarma geçirince Türkiye'den karşı hamle gecikmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri çatışma riskine karşı 15'e yakın savaş gemisiyle bayrak gösterdi. Bak söylüyorum, bir sabah uyandığınızda Kardak'ta asker görürseniz sakın şaşırmayın. Vallahi bak. Ha bu kardeşini anarsın. Ben sana söyleyeyim de. Gazetecilerin sorunları tartışılıyor. İşte bu be. Ya bugün aslında ya söylemesi bile saçma sapan ama yani normalde ya basın bayramı denilen bir gün. Hani neyimize derman bilmiyorum da. Ve gazeteciliğin karşılaştığı sorunlar, Yeni Şafak gazetesi diyor ki, bir çalıştayda ele alınıyor. Haberi olan var mı? İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iletişim, dünya, evren, kozmos, kainat, her şey ya. Fahrettin Altun 1952'den bu yana yürürlükte olan basın yasasının yetersiz kaldığını belirterek, gazetecilik mesleğinde terfi, ücretlendirme, izin, sözleşmenin feshi ve kıdem tazminatı gibi sorunlar tartışılacak dedi. yaşamış biri olarak anlatayım. Sizin döneminizde bu iş nasıl oluyor? Bak bugün baba oğla yapmaz az sonra size yapacağım şeyi. 2009 yılında beni NTV'den attılar. Atıldım. Hiç de utanmadan söylüyorum bunu. Gururla söylüyorum. Ve bir tazminat hesabı çıktı. Alakası yok benim almam gereken parayla. Uzak yakın alakası yok. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Dava açarsınız değil mi? Hakkınızı savunursunuz. Bağımsız mahkemeler var. Gider başvurursunuz. Dersiniz kardeşim bu değil benim hakkım ya. Bak benim çalışmalarım şurada, şurada, şurada, şurada belli. Eyvallah. Fakat tam o dönemde aslında birkaç sene öncesinde başlamıştı ama son derece net bir şekilde ortaya çıktığı dönem odur. Yargıtay'a kadar dava süreci devam ederken Yargıtay'da tazminat yasasında, bir sene burada mısınız ya da başka avukat var mı yayında, yanlış bilgi vermeyeyim. Tazminatla ilgili düzenlemede şöyle bir hüküm var. Ortaya çıkacak rakam neyse işte, yani mealen söylüyorum. Taraflardan birinin aşırı zenginleşmesine ya da aşırı yoksullaşmasına yol açamaz. Yani hakkın çok olabilir senin ama öbür taraf çok yoksullaşıyorsa vermem. Tamam mı? Eyvallah. Geldi. Ben, bak bunu benimle birlikte, Ergün de buradan, Ergün de burada, Ergün de doğrulayacaktır. Benim almam gereken tazminattan Yargıtay talimatıyla %95 kesinti yapıldı. Gülmeyin. %95 diyorum bak. Öyle 1, 2, 10, 15 falan değil. %95 kesinti yapıldı. Ve bu olduğu zaman iktidarda kim vardı? İşte Skoda Bacak Litbarski. Onun dönemi. Yani o şeyde de, muhalefette de Paolo Rossi vardı. Şimdi arkadaş anlatıyor burada. Salla bağla, ne olacak? Dinleyecekler zaten senin var ettiğin insanlar. Orada oturuyorlar. Sen ne söylersen söyle alkışlayacak. Alkışlamazsan, bak alkışlamazsan ne oluyor biliyor musun? Alkışla lan demiyor da biz söylemesek alkışlamayacaksınız diyorlar. Mecbur alkışlıyorsun. Bu arkadaş da öyle anlatıyor. Bu ne şimdi? Hadi bana anlat diyorsun ya. Yani işte terfi, ücretlendirme, izin, sözleşmenin fesih ve kıdem tazminatı. Ben yaşadım. Eğer diyorsan hayatı boyunca bir gün gazeteci olarak çalıştıysa çıksın karşıma. Bak bu kadar net söylüyorum. Ben de örneğini vereyim. Yargıtay'da dosyam duruyor. Benim dosyam Yargıtay'da duruyor kardeşim. Buradaki pek çok arkadaşımın. Ya bu mu? Gerçi ama isimle çok müsemma biliyor musun? İsmi çok iyi seçmişsin. Hani troll olarak iyi seçmişsin Recep. Tebrik ederim. Çok doğru seçim. Sonra? Sonrası yok. Pek çok gazeteci arkadaşım o. Bunlar da böyle anlatır. Anca anlatır. Hikaye. Alkışçısı hazır. Çok normal. Bir gün gazetesine bakalım. Bir gün bugün nasıl çıkmış? Devlet, polis, erkek, şiddet her yerde. Karakolda, sokakta, evde şiddet eksik olmuyor. İktidar göz yumdukça cezasız ya da en az cezayla kurtulacağını bilenler şiddetin dozunu artırıyor. Yanlış diyebilecek kimse var mı aranızda? Ben de öyle düşünmüştüm. İrfan geldi. İrfan da aynı şeyi yaşıyor. Hoş geldin İrfancığım. İrfan Değirmenci. Bakın İrfan da aynı şeyi yaşıyor. Açtığı tazminat davasında, hem de İrfan'ın açtığı dava zor bir dava. Yani Doğan Medya'ya dava açmak çok kolay becerilecek bir şey değildir. Haklı mıyım İrfan? Ama açtı. Eğer tazminatını aldıysa yüzde kaç kesinti yaptığını söyleyebilir misin bana Yargıtay'ın? Eğer bittiyse davan. Ha bu arada bir de davalar yıllarca sürüyor. Benimki 4 yıl 3 ay sürdü. Bak 4 yıl 3 ay. 51 ay. Anlatıyor. Bak bunlar olduğu zaman İrfan da davayı açtığı zaman. Değil mi İrfan? Sen de davayı açtığın zaman Rumenige iktidardaydı. Nasıl oluyor? Ama buradan çıkıp anlat. Bak 4 yıldır sürüyor davam diyor İrfan. Niye biliyor musunuz? Bu arkadaşlar karşılarına bunları oturtup konuştukları insanları tanımıyorlar. Bir alakaları yok. Umurlarında bile değil. Atıyor, tutuyor, karşıdaki de alkışlıyor. %95 kesinti yaşadım. Bak Serdar Özsoy. Hani Akif Bekir, son derece demokrat, devrimci arkadaş var ya şimdi. Yerlere göklere sığdırılamıyor. Onun yüzünden Zulüm yaşamış bir adam, Milliyet Gazetesi'nin foto muhabiri. Serdar'ın ilk kez tanıyanlar için söyleyeyim. Hani Tayyip Erdoğan'ın araçta sıkıştığında güven hastanesi önünde balyozla cam kırılarak araçtan çıkartıldığı fotoğraf var ya. Onu çeken insandır. Alamadım tazminat daha yazmış. Bak İrfan Değirmenci. Sen ne anlatıyorsun birader ya? AKP iktidarı bunun çözümü bulacakmış. Ya geçeceksiniz bunu, geçeceksiniz. Bak yaşanmış örnekleri var. İnsanlar seslerini kısmadığı sürece, yaşadıklarını anlatmaktan vazgeçmediği sürece bu yalanlarınızın ortaya çıkması an meselesi ya. Sen at tut, ne olacak? Yaşayan var burada. Yaşayan var kardeşim. Pınar'ın tabutunu kadınlar omuzladı. Muğla'da Cemal Metin Avcı isimli cani tarafından katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Bitlis Hizan'da toprağa verildi. Cinayete İstanbul Sözleşmesi'ne hedef alan iktidara tepkiler dört bir yandan sürerken, Erdoğan cinayetten ancak 33 saat sonra sessizliğini bozdu. Ama dün sabah görmüştük zaten onu, bugün duyacaksınız diye, değil mi? Bir Gün Gazetesi böyle, ha şunu da okuyayım bu haberi, sabah görmeye, şunu biraz daha büyütseydiniz şu haberi ya. Çanlar Gökçek için çalıyor. Ankara'yı parsel parsel satan Melik Gökçek, Bülent Arınçoy dedi, için yolun sonu görünüyor. Partisi tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Gökçek, son olarak belediye ihaleleriyle fonladığı Osmanlı Spor ve Beyaz TV üzerinden dönen usulsüzlüklerle gündemde. Bak seni de satacaklar hocam. Taşınabilecek büyük değilsin ki. Bırakacaklar seni de. Dua et sadece bıraksınlar. Onlar da seni taşlayanların arkasına geçebilir. Bak hiç şaşırmayın böyle bir şey olursa. Çünkü artık dönem o dönem. Evrensel'in manşeti, sözleşme uygulansaydı Pınarlar yaşayacaktı. Pınar Gültekin cinayetinin ardından iktidarın hedefindeki İstanbul Sözleşmesi'nin önemine dikkat çeken avukat Selin Nakıboğlu, sözleşmedeki maddeler uygulansaydı Pınar Gültekin yaşıyordu dedi. Ötesi var mı? Ötesi var mı? Bak onun için söylüyorum. Can Yılmaz'ın sözü doğru. İnsan sevmiyor olmak lazım bu sözleşmenin karşısına çıkabilmek için. Daha ötesi yok. Başka cümle kurmaya da gerek yok. İnsan sevmiyor olmak lazım. Hani yeşili sevmiyor, doğayı, nehri, dağ taşı, dereyi sevmiyor. Biliyoruz, beton seviyor ama insan da sevmiyor demek ki. Devam edelim. Sertel, Rütük Başkanı'nın maaşı 30 bin lira. Ya nazar etmeyin ya. 3 kuruş maaş. 3 kuruş çarpı 1 milyon. CHP Milletvekili Atilla Sertel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra Halkbank ve Basın İlan Kurumu üyesi olan Ebu Bekir Şahin'in maaşının 30 bin lira olduğunu söyledi. Allah bereket versin hocam. Daha da yani, daha ne diyeyim ben ya. Vallahi bravo. Paraya bak. İyi para yani, akşamları falan çok çıkmaz. Sanki arkadaşın öyle bir huyu olduğunu zannetmiyorum. Hani bir arkadaşımla oturayım klaklak edeyim falan sanmıyorum. Yeter. Akşam 22 haftadır kör sağır. Merkel PKK'nın kaçırdığı kızı için başbakanlık önünde 22 haftadır eylem yapan Maide T'nin çığlığını duymazdan geliyor. Volkan Uzun. Bir dakika arkadaşlar, size bir mesaj okuyacağım onunla ilgili. Biliyorsunuz aşağılık yaratığın teki bir köpeğe tecavüz etti. Ve ardından insanlar infiale kapılıp bunu yüksek sesle dillendirince serbest bırakılıncaya kadar, hayatım ben hiç zorlanmam ya. Vallahi zorlanmam, sen rahat ol. Ben seni bulurum atarım her seferinde. Serbest bırakıldıktan sonra bu tartışma devam ediyor. Adamın adı Volkan Uzun. Dün akşam ben bir mail aldım. Yazan Volkan Uzun, o Volkan Uzun değil. Sizden bir ricam olacak. Umarım yardımcı olabilirsiniz. İsim soy isim benzerliğimiz bulunan bir sapığın bir köpeğe tecavüz edilmesi haberi çıktığından beri bütün sosyal medya hesaplarım iğrenç mesajlar, tehditlerle dolu ifadelerle doldu taştı. İnsanlar tanımadıkları bir kişiyi linç ediyorlar yanlış hesapları paylaşıp. Üstelik ben 17 yıldır Türkiye'de bile yaşamıyorum. Sosyal medya hesaplarıma bakıldığında ne işte partiliyim ne dindar biriyim rahatça görülecekken araştırmadan linç edenler sinir bozuyor. Bu konuda yayında ufak bir uyarıda bulunmanız mümkündür. Ya kardeşim bir bakın ne olur ya. Bir bakın ne olur. Bak 17 yıldır yurt dışında yaşıyorum ama adım tutuyor adım soyadım diye. Adamın yaşadığına bak. Benimki çok daha basit ama ben de yaşıyorum aynı şeyi biliyorsunuz. Ünsal Ünlü adında bir şair var. İslamcı bir şair. Kötü bir şair kardeşim. Bak haddim olmayarak ben anlarım biraz bu işten. Gerçekten kötü bir şair. Ama yani şairliği beni ilgilendirmez. Yazılır, okunur. Ama adam mesela 2013 yılında Gezi karşıtı bildiriye imza attı. Benim hayatım kaydı. Çok yakın dostlarım, hani benim böyle 30 senelik arkadaşlarım telefonu açıp ulan sen ne karaktersiz adi herif falan diye bağıranlar oldu. İsim soy isim tutuyor çünkü. Ya bir bakın kimdir ya, kim? Kim olduğuna bir bakın. Yeri gelmişken söyleyeyim de hani ufacık da olsa bir şey olsun ya, bir faydamız olsun. Berlin'de yaşayan Maide T'nin kızı Nilüfer 2019'da ortadan kayboldu. Kızının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen gözü yaşlı anne, PKK Derneği ve Federal Belçisi'nin ardından Başbakanlık önünde evlat nöbet tutmaya başladı. PKK Derneği neymiş de, ben dernek olarak mı faaliyet? Moskova'daki bürosunu görmüştüm, bir de Paris'teki, ama dernek mi yazıyordu hatırlamıyorum. Binaya her girdiğinde PKK virüstür, kızımı kurtarmak için yardım edin pankartının önünden geçen Merkel, annenin çığlığına kulak vermiyor. Mahide T'ye yılmayacağım, 22 değil 222 haftada sürse sesimi duyuracağım diyor. Bu canilerin medeniyetimizde zerre yeri yok. Başkan Erdoğan, başkan! Pınar için bir mesaj yayınladı. 33 saat sonra sosyal medya üzerinden. Oysa bir gün önce, yani tam da cinayeti kimin işlediği, nasıl yaptığı bütün ayrıntılarıyla belli olmuşken hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey. Caninin hak ettiği cezayı alacağından şüphem yok. Kadına şiddetin son bulması için devlet olarak ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Çok doğru. İşte iyi ki, bak iyi ki 18 yıllık Littbarski Paolo Rossi, yani bir iktidarda bir muhalefetti, iki partili dönemi iyi ki bitirdik, Tayyip Erdoğan geldi. Yoksa 18 senedir onlar hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı kardeşim. Bunlar bunu yaptı. Yarın araba sevdasını konuşacağız. Recaizade Mahmut Ekrem. Şimdi içinizden diyeceksiniz ki ya bir dakika eksik kaldı. Takvim konuşacak, konuşmayacak mıyız? Konuşmayacağız. Bugün takvim konuşmayacağız. Çünkü ilk yayında da söyledim ya, ama anla yani orada sadece insanlar çok üst üste yazdığı için anlatmak zorunda hissettim kendimi. Vehbi Bey, Vehbi Dilek'sizi kaybettik. Bizim yayınımızın çok sağlam izleyicilerinden biri. En iyi eleştirmenlerinden biri. Çok böyle yayına gerçekten katkısı olmuş bir insan. Bana çok katkısı olmuş bir insan. Epeyce bir süredir bir rahatsızlığı vardı. Aslında düzelmeye de başlamıştı. Ama maalesef dün akşamüstü ağır bir mide kanaması yaşamış ve kurtarılamamış. Bugün öğleyin Şişli Camii'nden kaldırılacak cenazesi. Canım şu anda seni çekemem. Sonra gel bir ara, ilgilenirim ben seninle. Şişli Camii'nden cenazesi kaldırılacak. Bugün eğer oradaysanız, hani gidebilecek durumdaysanız, İnanan gitsin bir Fatiha okusun. İnanmayan vedalaşsın. Ama bu yolculuğuna yalnız yollamayalım Behbi Bey, olur mu? Keşke elimden gelseydi, ben de katılabilseydim. Eğer denk gelebilirsiniz, katılırsanız, yalnız bırakmazsanız çok iyi olur. Özellikle Takvim Gazetesi'ne geldiğimizde kendisini anmak istedim. Çünkü Vehbi Bey benim taktığım ismiyle Emekli İş Adamları Derneği Başkanı'ydı. Emekliye yapılan her zamdan sonra kendisiyle çok gülüşürdük burada, biliyorsunuz. Mutlaka tam bir nokta, bu noktada bir mesaj atardı Vehbi Bey. Artık yeter, bize para vermeyin, delirmek üzereyiz yazardı. Bugün onun anısına Takvim Gazetesi falan okumayacağız. Gerçekten. Onun yerine ben başka bir şey okuyacağım size. Ben çok severim. Aslında sizler de seversiniz biliyorum, ama o boyutunu biliyor musunuz? Çok emin değilim. Biz de hani dostlar toplandığında, eğer ortamda varsa, o su koyunca beyaz diyen şey var ya, o da biraz tüketildiyse, gecenin en hüzünlü yeri bir şarkı okunur. Mutlaka gruptan biri okur. Bazen gözünü kaşını çıkartır ama mutlaka zorlayarak da olsa okur. Yahya Kemal Beyatlı'nın güftesidir. Münir Nurettin Selçuk'un bestesidir. Dönülmez akşamın ufkundayız. Aslında siz şarkıyı öyle bilirsiniz, bir şarkı olarak bilirsiniz, ama Yahya Kemal için anlamı farklıdır onun. Rintlerin akşamıdır o şiirin adı. Rint kavramı önemlidir. Aslında şöyle anlatabiliriz bu kelimenin anlamını. Gönlünün gözüyle gören, dünya işleriyle alakasını kesmiş, kalender bir nevi kalenderdir aslında. Tam karşılanamaz ama Rintlerin akşamında Hani orada şiirde der ya, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ömrüm, nasıl geçersen geç. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece. Gruba karşı bu son bahçelerde keyfince ya şevk içinde harap ol ya aşk içinde gönül. Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül diyor ya. O ringlerin akşamı. Bir de Yahya Kemal ringlerin ölümünü yazar. Ringlerin ölümü akşamına göre daha kısa bir şiirdir. Ama içindeki bir dörtlük beni çok etkiler her zaman. Dün gece ben bu haberi aldığım zaman Vehbi Bey'in haberini, aklıma direkt o geldi. Direkt. Yani o kadar anında oldu ki, anında yaşandı ki bu. Vehbi Bey çünkü böyle bir adamdı. Ben uzaktan yüz yüze gelmeden çok sevdim kendisini. Dostluk kurduk. İlk yayında anlattım size işte, Kurtuluş Savaşı'nda İşbirlikçiler kitabını yolladı bana, çok da güzel bir notla içinde. Bu geldi. O yüzden ben de istedim ki tam onun katıldığı yerde, tam onun bulunduğu yerde Yahya Kemal'in ringlerin ölümüyle uğurlayalım biz de onu. Bugün gerçekten eğer o yakınsanız, uygunsanız, Şişli Camii'nde bugün öğle namazından sonra kaldırılacak cenazesi. Ya son yolculuğuna yalnız yollamayalım onu. Olur mu? Yanında durmayı hak eden insanlardan bir tanesi. Der ki ringlerin ölümünde Yahya Kemal. Ölüm asude bahar ülkesidir bir ringde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Huzur içinde uyum Vehbi Bey. Bu yayında size ithaf edilmiş bir yayındır. Hepinize hoşça kalın. Yarın sabah bir aksilik olmazsa görüşürüz.